Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mordad 1403, Hicri Kameri 23 Muharrem 1446 ve Miladi Takvimle 29 Temmuz 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bütün ardından tarihten bir yaprak, çalınan çocukluk ve Nehcül Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Misafirver sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi mazbata töreni İran milletin anlamlı seçim kitabının son yaprağıdır açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı'nın tasdik töreni dünya medyasında geniş yankı buldu. İran'ın petrol dışı ihracatında artış yaşandı. İran, Dünya Fizik Olimpiyatlarında 4. oldu. Ve Siyonist rejimin Güney Lübnan'a hava saldırıları sürüyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi mazbata töreninin İran milleti ve 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyenlerin imza attığı anlamlı kitabın son yaprağı olduğunu belirtti. İslam İnqilabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamineyi Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyanın görevi devralma törenində konuştu. Ayetullah Hamineyi konuşmasında 14. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesinin önemli bir sınavda milletin başarısı olarak niteleyip seçimlerin güzel sonuçlarını İran milletinin hissetmesi gerektiğine ve geçen 40'ı aşkın senede rekabet, sağlık ve halkın sayıkalı katılımı ile onlarca seçimin düzenlendiğini, bazı katılım oranlarının fazla bazen de az olduğunu ancak birinci derecede önem arz eden konunun vatandaşların sayıka ve motivasyon sahibi olmasından ibaret olduğunu ki her daim bu önemin var olduğunu kaydetti. Ayetullah Hamineyi sözlerinin devamında ulusal para biriminin değeri, üretim, yatırım iş ortamının iyileştirilmesi gibi makro konulardaki ekonomik girişimler ve de vatandaşların geçiminin iyileşmesi için acil ve kısa süreli girişimlerin şart olduğuna temasla ülke ve yürütme yetkililerini iç kapasite ve potansiyelin değerini bilip onlara yaslanmalarını tavsiye etti. Yetkililere hitap eden İslam İnkılabı rehberi dünya düzeyinde iyi ve onurlu çalışmanın yanında yerli ve iç güç ve girişimlerden gafil olmamalarını belirtti.
İslam İnkılabı rehberi tarafından İran'a yeni Cumhurbaşkanı'nın tasdik töreninin düzenlenmesi dünya medyasına geniş bir şekilde yansıdı. Tasdik törenini yayınlayan El Meyadin televizyon kanalı İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'den naklen direnişin gücünün arttığını ve İsrail'in onu kıramadığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı'nın tasdik törenini haber yapan Lübnan El-Neşr haber ajansı, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreninde Dr. Pezeşkiyan'ın İran'ın güçlü olması, sosyal adaletten yararlanması ve vatandaşlarına özgürlük vermesi gerektiğini belirttiği ifadelerini gündeme taşıdı. El Cezire kanalı da televizyon programını keserek tasdik törenini doğrudan haber yaptı ve internet portalında Pezeşkiyan'dan naklen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı onama töreninde önceliklerini anlattı ifadesini paylaştı. Ayrıca Çin'in CGTN haber sitesi Mesut Pezeşkiyan'ın Cumhurbaşkanlığı mazbatası pazar günü İslam Cumhuriyeti lideri tarafından düzenlenen bir törenle resmen onaylandı diye yazdı. Fransa haber ajansı Mesut Pezeşkiyan'ın tasdik töreninde haber formatında yayınlayarak İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Mesut Pezeşkiyan'ı İran İslam Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak onayladığını yazdı. İslam İnkılabı rehberi İran'ın yeni Cumhurbaşkanı onama töreniyle ilişkin 14. Cumhurbaşkanlığı seçiminin barışçıl bir şekilde yapılmasını milletin onurlarından biri olarak değerlendirdi. Ve bu da ülkenin siyasi atmosferinin akılcılığını ve itidalini ortaya koyduğunu ve milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın bilge, dürüst, popüler ve uzman bir insan olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı yemin törenini düzenleme merkezi başkanı İran'ın 14. hükümetinin Cumhurbaşkanlığı'nın göreve başlama töreninin yarın saat 16'da 70'in üzerinde yabancı heyetiyle 600 yerli ve yabancı gazetecinin katılımıyla düzenleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı tasdik töreninin dün 28 Temmuz Pazar günü İslam İnkılabı liderinin katılımıyla düzenlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı İslami Şura Meclisi'nde hazır bulunarak Anayasanın 121. maddesine göre Kur'an-ı Kerim ve Halk Temsilcileri, Anayasayı Koruma ve Kollama Konseyi üyeleri ve Yargı Erki Başkanlığı'nın huzurunda yemin edecek. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Reza Şerifi törende yabancı konukların da bulunduğuna değinerek şunları söyledi. Tacikistan, Türkmenistan, Orta Afrika, Pakistan, Suriye, Sırbistan, Küba, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Gürcistan ve Gine-Bissau ülkeleri Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde bu merasime katılacak. Bu törene Rusya, Cezayir, Belarus, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Irak, Burkina Faso, Uganda, Komorlar, Mali, Sri Lanka, Senegal, Kuzey Kore parlamentolarının başkanları katılacak. Ayrıca Birleşik Arap Emirliği, Lübnan, Ürdün, Myanmar, Zimbabwe, Kırgızistan, Brezilya, Maldivler ve Gabon'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı düzeyinde katılacaklarını kesinleştirdi diyen Şerifi, Türkiye, Tanzanya, Nijer, Venezuela, Bahreyn, Yemen, Libya, Mısır, Sudan, Bolivya, Kuveyt, Moritanya, Myanmar, Kongo, Gambiya ve Eritre ülkelerinde Dışişleri Bakanlar düzeyinde bu törene katılacaklarını bildirdiler açıklamasında bulundu. Hindistan, Nikaragua, Nijer, Gana, Bulgaristan, İzlanda, Tunus, Macaristan, Kolombiya, Ekvador, Meksika, Şili, Uruguay, Malta ve Sierra Leone gibi diğer ülkeler de bu etkinliğe bakanları veya büyükelçilerini gönderecek. Bu ülkelere ek olarak Cumhurbaşkanlığı Yemin Töreni'ne İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya Parlamenter Asamblesi, ECO, D8, İslam İşbirliği Teşkilatı, Parlamento Birliği, Hint Okyanusu Yakası Birliği, Şanghay ve benzeri uluslararası kuruluşların genel sekreterleri de katılacak. İslami Şura Meclisi Başkanlığı'nın icraî işlerden sorumlu yardımcısı bu verilerin nihai olmadığını ve daha sonra bu törene katılan ülke sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.
Irak, İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Evi Ticareti Geliştirme Komisyon Sözcüsü petrol dışı ihracatta artış olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre pazar günü Seyyid Ruhullah Latifi İran'da son 4 ayda yaklaşık 17,5 milyar dolar petrol dışı mal ihraç edilirken bu ihracat aynı döneme göre %8,3 artışla geçen yılın ilk 4 ayına göre ise 1 milyar 350 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Bu rapora göre İran'ın 15 komşu ülkeyle olan ticaret hacmi bu yılın son 4 ayında yaklaşık 20 milyar dolara ulaştı ve bu rakam geçen yıla göre değer bazında %6 artış kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti gümrük istatistiklerine göre bu yılın ilk 4 ayında İran ile komşu ülkeler arasında en fazla ticari mübadele sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Irak, Pakistan ve Afganistan ile gerçekleşti. Rusya, Uman, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan, Ermenistan, Kazakistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan'da İran ticaret borsalarında sonraki sıralarda yer aldılar.
İran takımı 2024 yılında düzenlenen 54. Dünya Fizik Olimpiyatında önceki dönemlere göre ciddi bir gelişme kaydederek 4. oldu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 54. Dünya Fizik Olimpiyatı 22 Temmuz Pazartesi günü İran'ın merkezi İsfahan Teknik Üniversitesi'nde 46 ülkeden 198 seçkin öğrencinin katılımıyla başladı. 54. Dünya Fizik Olimpiyatı Genel Sekreteri Profesör Rajib Singh Rawat, pazar günü İsfahan Teknik Üniversitesi Şeyh Bahai Salonu'nda düzenlenen Dünya Fizik Olimpiyatı'nın kapanış töreninde Çin takımı 5 altın madalya kazandı ve 2024 Dünya Fizik Olimpiyatlarında ilk podyumda yer aldı ifadesinde bulundu. Çin'in ardından 4 altın ve 1 gümüş madalyayla Rusya, 3 altın ve 2 gümüş madalyayla Romanya, 1 altın ve 4 gümüş madalyayla İran takımı bireysel ve grup puanlarında 1. ve 4. sırada yer aldı. 54. Dünya Fizik Olimpiyatı Genel Sekreteri İranlı öğrenci takımının dünya sıralamasında 17. sırada yer aldığı önceki döneme göre önemli bir büyüme kaydettiğini, altına göre çok az bir farkla İran'ın gümüşlerinden birini kazandığını sözlerine ekledi. 54. Dünya Fizik Olimpiyatı Genel Sekreteri bu etkinliğin İsfahan Teknik Üniversitesi'nde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dünya Fizik Olimpiyatı'nın düzenlenmesi genç öğrencilerin rekabeti için bir platform sağlıyor ve dünya ülkeleri arasında bilimsel ilişkilerin derinleşmesine yardımcı oluyor ifadesine dikkat çekti.
İran'ın Sistan ve Beluçistan'daki Zabul Meteoroloji İstasyonu 49,6 santigrat dereceyle dünyadaki 8600 ana sinoptik meteoroloji istasyonu arasında en yüksek sıcak nokta olduğu belirtildi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zabul'un yanı sıra Güney Horasan'daki Tabes İstasyonu 48,6 derece sıcaklıkla ikinci en sıcak istasyon, Huzistan'daki Umidiye istasyonu ise 47,5 derece sıcaklıkla dünyanın en sıcak 10. büyük meteoroloji istasyonu arasında yer aldı. Bu listede son 24 saatte kaydedilen en yüksek sıcaklığa sahip 10 hava istasyonu şöyle sıralanıyor. En yüksek sıcaklıklar 49,6 ile Zabul, 48,6 ile Tabes, 48,5 ile Umman'da Fahud, 48,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fujire, Umman'da Badiye ve Pakistan'da da 48 santigrat derece ile Nokendi istasyonlarında görüldü.
Haber kaynakları Siyonist rejimin pazartesi sabahı Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. İran Press Haber Ajansı'nın İrna'dan naklen verdiği haberine göre Siyonist Radyo Televizyon Kurumu Siyonist rejim savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hule, Merkebe, Eyt el-Şab, Hayyam, Şahin, Yarun, Misel Cebal, Keferkala, Eytrom ve Burjel Şamali bölgelerini bombaladığını bildirdi. Bu durum, Lübnan İslami Direnişi'nin birkaç saat önce Gazze şeridindeki kararlı Filistin milletini ve onların cesur ve onurlu direnişini desteklemek doğrultusunda ve Siyonist düşmanın saldırılarına yanıt olarak iki ayrı açıklama yaparak bunu duyurmasına rağmen gerçekleşti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin işgal altında bulunan Golan Tepelerindeki Mecid el-Şems bölgesine yönelik saldırısını bölgedeki saldırganlığının kapsamını genişletmeye haklı çıkarmak amacıyla yaptığını değerlendirdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Suriye Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride işgalci İsrail rejiminin Mecid el-Şems'te menfur bir suç işlediğini ve ardından bu suçtan Lübnan Milli Direnişi'ni sorumlu tuttuğunu duyurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Siyonist rejimin suçu işgalci rejimin bölgedeki durumu ağırlaştırma ve saldırganlık çemberini genişletme çabaları bağlamındadır ifadesine dikkat çekti.
Pakistan'ın kuzeybatısında Şiilerin yaşadığı Paraçınar bölgesinde çıkan kanlı çatışmalar sonucu en az 35 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Geo News kanalının haberine göre Pakistan-Afganistan sınırına yakın Koran bölgesinin merkezi olan Paraçınar kentinde son 5 gün içinde iki kabile arasında yaşanan kanlı çatışmalar sırasında bu bölgede 166 kişi yaralanarak bölgedeki barış ve güvenlik atmosferi etkilendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikan yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin Almanya topraklarına yerleştirmesi halinde geliştirmesinde son aşamaya geldikleri sistemlerle benzer önlemler alacaklarını belirtti.
5 yıl öncesine kıyasla İngiliz halkının yarısından fazlası daha da yoksullaştı. Londra Independent gazetesine göre İngiltere'de 10 kişiden 6'sı yeni hükümetin mali refahlarını iyileştirmeye öncelik vermesini bekliyor.
Ve bültenimizin sonunda radyo programlarımız ve İran ile ilgili hangi konuların daha çok ilginizi çektiğini bilmek istediğimizi belirtmek istiyoruz. Bu yüzden turizm, kültür ve sanat, edebiyat, tarih, politika, ekonomi ve spor gibi hangi programların daha çok ilginizi çektiğini bize bildirmenizi rica ediyoruz. Görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinde bizlere iletebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın haber saati burada sona eriyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8 Mordat 1403, Hicri Kameri 23 Muharrem 1445 ve Miladi 29 Temmuz 2024 Pazartesi. İran takviminde Hicri Şemsi 8 Mordad günü Şeyh Işrak lakaplı Şehit Arif, Şeyh Şahabettin Sohrevardi anma günüdür. Hekim, mütekellim, edip ve filozof Sohrevardi, Hicri Kameri 549'da İran'ın Zencan kentindeki Sohrevard'de dünyaya geldi. Sohrevardi, hikmet ve fıkıh usulünü öğrendikten sonra hikmet ve felsefede zirveye ulaştı ve yüksek zekaya sahip olmasından dolayı kendi dönemindeki bir bilim dalında üstadlık makamına ulaştı. Sohrevardi hikmet ve fıkıh usulünü öğrendikten sonra zamanının bilimlerini de zamanla öğrendi ve zirveye ulaştı. Sohrevardi, Farsça ve Arapça eserler kaleme aldı. Molla Sadra ve Hac Molla Hadi Sebzevari Sohrevardi'nin eserlerinden yararlandılar. yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Mordad 1386'da İran'ın önde gelen mücadeleci alimlerinden Meşkeni lakaplı Ayetullah Ali Ekber Feyz vefat etti. Hicri Şemsi 1300 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Meşkeni şehirler faziletli ve ilim ehli bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Meşkeni, dini ilimleri babasının nezdinde öğrendi. Tahsilini sürdürmek için Kutsal Kum kentine giden Meşkeni, kendi döneminin alimlerinden Ayetullah Borucerdi ve İmam Hümeyni gibi alimlerden dersler aldı ve bilimde zirveye ulaştı. Rahmetli İmam Hümeyni'nin başlattığı İslami harekete ilk katılanlardan olan Ayetullah Meşkeni, Şah rejimince defalarca tutuklandı, hapse atıldı ve sürgüne gönderildi. İran İslam devriminin zaferinden sonra önemli görevler üstlenen Ayetullah Meşkeni'nin en önemli görevi, 3 dönem rehberi seçen Hubregan Meclisi Başkanlığı'nı üstlenmesiydi. Ayetullah Meşkeni'nin eserleri arasında Islah-ı Usul, İslam'da İzdivaç ve İslam açısından Tekamül Evresi adlı eserlere değinebiliriz. yıl önce bugün Hicri Şemsi 8 Mordad 1378'de İranlı ünlü araştırmacı Seyyid Celaleddin Moctebevi vefat etti. Tahran Üniversitesi'nin değerli üstadı ve akli bilimler dalında araştırmacı olan Moctebevi Tahran'da dünyaya geldi. Moctebevi doktorasını aldıktan sonra Tahran Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde ders verdi ve 9 yıl boyunca adı geçen üniversitede İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanlık görevini üstlendi. Doktor Moctebevi yıllar boyunca hikmet ve felsefe dallarında çeşitli eserler kaleme aldı. yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Muharrem 1427'de İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Pak Türbeli'nin bulunduğu Samarra'daki Askeriyeyn haremleri El-Kaide terör örgütüne bağlı tekfirciler tarafından tahrip edildi. Ebu Musab Zarkavi liderliğindeki El-Kaide'nin Irak şubesine bağlı tekfirci teröristler Hicri Şemsi 1427 Muharrem ayının 23. gününde, çarşamba gününde saat 07:00 sıralarında Irak korucularının üniformalarını giyerek Askeriyeyn türbesine girerek buradaki kutsal eşyayı ele geçirdiler. Muhafızların silahlarını hizmetlilerle birlikte götürüp türbeyi avludaki köşklerden birine hapsettiler ve binanın içinde yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki TNT patlayıcıları kullanarak kutsal türbeyi havaya uçurdular. Bu bombalama sonucu binanın kubbesi, tuğla ve yaldızlı kaplamasıyla duvarlarındaki çini süslemeleriyle birlikte çöktü. Bu patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki bazı malzeme ve dekorasyonlar yarım kilometrelik bir alana fırlatıldı. Ancak yapının sağlamlığı nedeniyle kubbenin temelleri, ana gövdesi ve duvarları sağlam kalmıştır.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
İran Radyo Podcast. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Irkçı İsrail rejimi, Filistin halkı, özellikle de çocukları muhtelif bahanelerle tutuklamayı sürdürüyor. Bunlar evlere baskın, sokaklarda, polis kontrol noktalarında, olay yerinde, toplu tutuklamalardan oluşurken saldırgan rejim kesinlikle herhangi insani ve hukuki ilkeye de saygı göstermiyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te İsrail güçlerinin Filistinli çocukları nasıl tutukladığını ve bu çocukların gözaltı merkezlerine nakli ve hapsedilmesiyle ilgili birçok belgelenmiş ve gerçek ifadelere değinmek istiyoruz. Dilerseniz hep birlikte bunların bazılarını gözden geçirelim. Irkçı rejim İsrail ordusu Filistinlileri, özellikle de çocukları muhtelif bahanelerle çeşitli şekillerde tutukluyor. Bunlar evlerde tutuklamalar, sokaklarda, kontrol noktalarında, olay yerinde toplu tutuklamalardan oluşurken bunların hiçbirinde kesinlikle herhangi bir temel insani ve hukuki ilkeye de saygı göstermiyor. En acımasız tutuklama yöntemlerinden biri de gece yarısı ansızın evlere baskın düzenleyerek yapılan tutuklamalardır. Irkçı rejim ordusu sık sık gece yarısı evlere baskın düzenleyerek çocukları tutukluyor. Bu tutuklamalar genellikle çok sayıda İsrail askerinin söz konusu kişinin evini, etrafını çevreleyerek yasal izin olmadan zorla evlere girerek çocukları tutuklamaktan ibarettir. Siyonist askerlerin genellikle evleri arayarak ev eşyalarına zarar vermesi, tahrip etmesi, şüphelinin aile bireylerine sözlü veya fiziki ve cinsel tacizde bulunması, hakaret, küfür, tehdit, saldırı, darp gibi vahşice davranışlarından oluşmaktadır. Şimdi bu çocuklar ve mağdurlardan bazılarının mahkemedeki ifadelerine kulak verelim. El Arup Mülteci Kampı, El Halil Hebron 15 yaşındaki Sultan Mehdi isimli çocuk şöyle anlatıyor. 5 Kasım 2000 Pazar günü gece yarısı saat 12 civarında kapının çalınmasıyla uyandım. Annem, babam, erkek ve kız kardeşlerim de uyandılar. Kapının ardındaki bir adam Arapça İsrail ordusundan olduğunu söyleyerek kapıyı açmamızı istedi. Babam kapıyı açmadan önce askerler kapıyı tekmeleyerek kapının kolunu kırdılar. Askerlerden bazıları da camları kırarak kapıyı açmamız için bağırıp çağırmaya başladılar. Kapı açılır açılmaz birkaç asker oturma odasına geçtiler. Askerlerin yüzleri simsiyahtı. İki polis de onlara eşlik etmekteydi. Eve girdiklerinde silahlarını bana ve aileme doğrulttular. Askerlerden biri adımı sordu. Korkudan titreyerek cevap verdim. Adım Nadir ve 10 yaşındayım. Tekrar kardeşim Muhammed'in nerede olduğunu sordular. Babam onlara kardeşimin üst katta olduğunu söyledi. Askerler yukarı çıkıp Muhammed'le birlikte geri döndüler. Muhammed'in elleri ve gözlerini bağlamışlardı. Diğer askerler de hızla diğer odaları arıyorlardı. İşleri bitince Muhammed'i de yanlarına alarak gittiler. Ancak 2 dakika sonra tekrar geri döndüler. Kapı açıktı. İçeri girip doğrudan yanıma geldiler. Polis bana, "Yalancısın, gerçek adın ise Sultan," dedi. Ben de onlara doğrudur dedim ve gerçek adımı söylemedim. Askerlerden biri ellerimi kelepçeledi, gözlerimi kapattı. 2 İsrail askeri beni omuzlarımdan sürükleyerek ana yol üzerindeki evimizin 100 metre aşağısında park edilmiş bir askeri cipin içerisine götürüp itti. El-Arub mülteci kampının Hebron bölgesinden 17 yaşındaki Murat Ebu Cude ise nasıl tutuklandığını şöyle anlatıyor. 15 Aralık 2000 gecesi yarı saat 12 küsür sıralarındaydı. Hepimiz uykudaydık. Aniden kapımızın çok gürültülü bir şekilde çalınmasıyla uykudan uyandık. Babam kapıya doğru gitti. Askerleri kapının camlarını kırarak zorla evin içine girmeye çalışıyorlardı. 3 kişi özel kıyafetli, yüzleri de maskeyle kaplıydı. İsrail İstihbarat Teşkilatı'nın 2 üyesi de sivil kıyafetliydi. Askerlerden biri adımı sordu. Kimlik kartımı istedi. Kimlik kartımı almak için odaya gittiğimde askerlerden biri de benimle geldi. Çekmecenin anahtarını almak için eğildiğimde asker sırtıma birkaç kez tekmeyle vurdu. Ben o sırada yere düştüm. Ve nihayet kimlik kartımı bulup İsrail askere verdim. Eşyalarımın arasında Kanada'ya bir uçak bileti buldu. Eylül ayında akademik amaçlarla Kanada'ya gitmiştim. Siyonist asker taş atma tekniklerini öğrenmek için Kanada'ya gittiğimi söyledi ve bütün eşyalarımı, odamı alt üst etti. Daha sonra da beni boynumdan tutup sürükleyerek salona doğru götürdü. Orada İsrail askerlerinin evdeki tüm mobilyaları yok ettiğini, vurup kırdığını gördüm. Maskeli bir asker kulağıma yaklaşarak "Hepinize tek tek tecavüz edeceğiz," dedi. Beytullahim'in Husan bölgesinde yaşayan 14 yaşındaki bir başka çocuk, Muhammed Zaul ise nasıl tutuklandığını şöyle anlatıyor. 25 Aralık Pazartesi günü gece saat 1 sıralarında korkunç bir şekilde kapının çalınma sesleriyle hepimiz uykudan uyandık. Babam kapıyı açtığında 10 asker birden evimize girdi. Bazılarının yüzleri maskeliydi. Komutanları Rami de dahil olmak üzere diğerlerinin yüzlerinde siyah çizgiler vardı. Birkaç saniye içinde odama 4 asker girdi. Taş atmaktan dolayı tutuklu olduğumu söyleyip bir an önce kıyafetlerimi giymemi istediler. Ardından da beni alıp götürdüler. Husa'nın Beytul Lahim bölgesinden 14 yaşındaki Hamze Zaul'da nasıl tutuklandığını şu şekilde anlatıyor. 6 Ocak Cumartesi günü sabah saat 2.30 civarlarında bir İsrail askerinin bağırma sesleriyle uykudan uyandım. Asker tam tepemde durmuş. Bana uyanmam için bağırıyordu. İlk önce rüya gördüğümü zannettim. Sonra başımın üstünde yüzleri maskeli İsrail askerlerini gördüm. Görünüşleri çok korkunçtu. Kıyafetlerimi giyindikten sonra İsrail askerleri beni yanlarında götürdüler. Filistinli çocukların benzeri şekillerde tutuklanmalarının örnekleri çok fazladır. Ama burada bunlardan sadece bazılarına işaret etmekle yetinmek zorundayız. Aslında bunlar ırkçı rejim ordusunun tutuklamalarının ne kadar acımasız ve vahşi organize olduğunun sadece birkaç örneği sayılır. Sadece tutuklanmak bile başlı başına çok fazla duygusal hasara neden olabilir. Bu nedenle uluslararası standartlar, özgürlüğünden mahrum bırakılan çocuklara mümkün olan en üst düzeyde korumayı sağlayacak ayrıntılı ilkeler belirlemiştir. Saldırgan rejimin Filistinli çocukları tutuklamak için kullandığı yöntem, işgalci rejimin diğer yöntemleri gibi tüm uluslararası standartlarla açıkça çelişmekte ve en iyi çıkarlar temel ilkesini açıkça ihlal etmektedir. İkinci bir vaka ise sokakta ve kontrol noktalarında tutuklamaktır. Irkçı rejim güçleri genellikle çocukları sokakta tutukluyor. Bu bir gösteri sırasında ya da sadece sokakta insanlar geçerken de olabilir. İsrail askeri bir zamanlar kendisine taş atan veya bir gösteriye katılan bir çocuğun yüzünü veya kıyafetlerini aniden hatırlayabilir ve bu onu hiçbir mazeret olmaksızın tutuklamak için yeterli sayılır. Bu çocuklara tutuklandıktan sonra genellikle suçlamalar bildirilmiyor. Avukatları ya da akrabalarıyla görüşme hakkı verilmiyor. Birçok çocuk uzun süre kelepçeli, yiyeceksiz, içeceksiz, barınaksız, hatta bazen doğrudan güneşin altında, yağmurda veya aşırı soğukta bekletiliyorlardı. Burada bu konuyla ilgili bazı verilere değinmek istiyoruz. Bazen çocukların isimlerini bile saklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü İsrail güçleri hala bu çocukları izliyor olabilirler. Bu vakalardan biri de AZ isimli çocukla ilgilidir. AZ 2 Nisan 1999'da evine dönerken tutuklandı. Başka bir asker gelip kimliğini tespit edip taş atma suçlamasına zemin hazırlayana kadar askerler onu 4-5 saat yol kenarında öylece tutarlar. Söz konusu asker kendisine taş atan çocuğu yalnızca bir dakikalığına görmüştür. AZ'yi teşhis etmek için onun Siyonist yerleşkelerden geri dönmesini beklerler. Asker çocuğu suçlar. Mahkemede çocuk savunma teşkilatının Filistin dairesinin savunma avukatı askerden AZ'yi nasıl teşhis ettiğini söylemesini istedi. Asker, kıyafetlerinden diye yanıt verince savunma avukatı, AZ gibi diğer çocukların da aynı anda kot pantolon veya tişört giymiş olabileceğini öne sürdüğünde ise İsrail askeri böyle bir olasılığın olmayacağını söyledi. Ve AZ mahkemesinin duruşmaları 2000 yılı sonuna kadar devam etti. Öte yandan İsrail rejiminin 16 yaş üstü Filistinlilere kimlik kartı verdiğini ve kimlik kartlarını her zaman yanlarında taşınmaları gerektiği belirtiliyor. Kimlik numaraları, yaşadıkları yer, siyasi eğilimleri ve önceki tutuklama kayıtları ile birlikte bir veri tabanında saklanıyor. Tüm Filistinliler kontrol noktalarını ve sınırları geçerken kimlik kartlarını göstermek zorundalar. İsrail askerlerinin ellerinde sürekli gözaltına alınacak kişilerin kimlik numaralarının yer aldığı bir liste bulunmaktadır. Çocuğun kimlik numarası aranıyor listesinde ise derhal tutuklanacak. Çocukların isimlerinin arananlar listesinde olduğunu önceden bilmeleri de imkansızdır. Zira listeler sürekli güncellenmektedir. Çocuklar tutuklandıktan sonra tutuklanma nedenleri konusunda da bilgilendirilmiyor. Gözaltı merkezlerine veya sorgu merkezlerine nakledilinceye kadar ayakta veya dizlerinin üzerinde gözleri ve elleri arkadan bağlanmış bir şekilde beklemek zorunda kalıyorlar. Üçüncü tutuklama şekli ise olay yerinde tutuklamadır. Bu tür bir tutuklama çok az görülen bir tutuklamadır. Filistinli çocuklar bazen suçlanacakları bir suçu işledikleri veya işlemek üzere oldukları yerde alıkonuluyorlar. Aynı birkaç vakada Filistinli çocuklar kendilerine yönelik uluslararası insan hakları ve insani kanunların korumasından mahrum kalıyor ve ağır şiddet ve işkencelere maruz kalıyorlar. 15 yaşındaki Suud Gazel, Aralık 1998'de Batı Şeria'nın kuzey kesiminde İsrailli bir yerleşimciyi bıçaklama suçundan tutuklandı. Tutuklandığı andan gözaltı ve sorgularının sonuna kadar bu kız çocuğu en ağır taciz ve kötü muamelelere maruz kaldı. O yemin ederek başladığı ifadesinde şöyle diyor. 13 Aralık 1998 sabahı Tisfi Şemron yerleşiminin girişi önünde tutuklandım. Oradan geçmek üzereyken sivil kıyafetli iki İsrailli yerleşimci arabalarından inip etrafımı sardılar. Daha sonra da beni döverek başörtümü başımdan çekip çıkardılar. Beni yumruk ve tekmelerle dövmeyi sürdürerek kasabanın birkaç metre içerisine kadar yerlerde sürüklediler. Yerleşimin içinde çok sayıda yerleşimci ve asker hemen çizme, dipçik ve tüfeklerin yanı sıra yumruk ve tekmelerle bana saldırdılar. Bir yandan da sürekli küfür ve hakaret ediyorlardı. Evet, 20 Şubat 2003'te 15 yaşındaki Reham Musa, ırkçı İsrail askerleri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Askerler içlerinden birine bıçakla saldırmayı planladığını iddia ettiler. Reham, Uluslararası Çocukları Savunma Örgütü'nün Filistin Şubesi avukatları önünde şu ifadeyi verdi. Askerler beni görür görmez ansızın üzerime ateş etmeye başladılar. Karnıma bir kurşun isabet etti ve ayakta durmaya çalıştım. Ben hareket etmezsem ateş seslerinin duracağını zannediyordum. Ama tam o noktada durmuşken başka bir asker beni bu kez de bacağımdan vurdu. Bu sefer yere yığılıp kaldım. Çok sayıda asker o bölgeye toplanıp etrafı kuşattılar. Ama hiçbir yanıma yaklaşmadı. Uzaktan kıyafetlerimi çıkarıp incelemeleri için onlara vermemi istediler. Ben de başka bir örtü vermeden kıyafetlerimi üzerimden çıkarmayacağımı söyledim. Daha sonra da onlar bana bir örtü attılar. Ben de o örtünün altında elbiselerimi çıkarıp onlara fırlattım. Yaralıydım. Çok kan kaybediyordum. Bir süre sonra Raham ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Ondan sonra bile onu hastane yatağına zincirlediler. Bu durum tedavinin sonuna kadar bu şekilde devam etti. Dördüncü vaka ise toplu şekilde tutuklamalardır. Aslında ırkçı rejim güçlerinin Filistin kasaba ve köylerine yönelik saldırıları başladığından beri İsrail askerleri toplu tutuklamalar sırasında yüzlerce Filistinli çocuğu tutukladı. Filistin mahallelerinde ev ev aramalardan, insanların sokaklarda toplanmasına ve ordunun kamuoyuna duyurulana kadar. Ordunun duyurusu 14 ile 60 yaş arası tüm Filistinli erkek ve kızların evlerinden çıkarak okullarda veya yakındaki binalarda toplanması şeklindeydi. Nisan 2002'de Siyonist rejimin Batı Şeria'daki askeri komutanı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi suç işlememiş olsa bile 18 güne kadar gözaltında tutabileceğini belirten bir askeri talimat verdi. Tutuklunun avukatla görüşme hakkı olmadığı gibi hakkında mahkeme bile düzenlenmiyordu. Bu kararname yetişkinlerin yanı sıra çocukları da kapsıyordu. Uluslararası Af Örgütü'ne göre 2002'de yalnızca birkaç ay içinde binlerce Filistinli tutuklandı. İnsan hakları savunucuları bunların %10'unun çocuklardan oluştuğunu belirtiyor. Evet, tepeden tırnağa silahlı İsrail askerleri bu operasyonu yürütüyor ve çocuklara yetişkinler gibi davranıyor. Gözaltına alınan çocukların ifadeleri çoğunun sistematik ve ağır istismarlara maruz kaldığı konusunda şüphelere yer vermiyor. Uzun süre kelepçeli, gözleri kapalı bir şekilde tutulmak, çok az yiyecek vermek ya da hiç vermemek, tıbbi bakıma erişememek, bina dışında yataksız uyumak, tutukluları aşırı kalabalık, sağlıksız ve uygun olmayan hücrelerde tutmak ve son olarak sürekli fiziksel ve zihinsel istismar gibi kötü muameleler. Evet, bu ihlaller yalnızca 2002'deki tutuklamalar sırasında rapor edilmişti. Tutuklular genellikle bellerine kadar soyunmaya zorlanıyorlar. Uluslararası Af Örgütü Mayıs 2002'de şunları bildirdi. askeri merkezlerde tutulan binlerce mahkumun ailelerine haber vermelerine dahi izin verilmiyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri ve işgalci rejimin güvenlik teşkilatı binlerce tutuklunun askeri merkezlerde bulunmasından dolayı bazı kişilerle ilgili birçok kez kayıp ya da yanlış istatistik ve bilgi veriyorlar. En acı vericisi de şu ki, Filistinliler cezaevinden çıktıktan sonra da birçok sorun ve tehlikeyle karşı karşıya bulunmaktalar. Zira Batı Şeria'nın büyük bölümü doğrudan işgal altında ve sakinleri de sıkı yönetim altında bulunmaktadır. Askeri güçler onlara mahkumların serbest bırakıldığına dair herhangi bir belge vermiyor. Kimlik belgelerini de iade etmiyorlar. Ve sonuç olarak serbest bırakılan bu çocuklar aslında zahiren serbest bırakılmıştır. Zira İsrail askerleriyle karşı karşıya gelmeleri halinde vurulma ve yeniden tutuklanma riskiyle karşı karşıya bulunmaktalar. Aynı kişiler bazen boş binalara ya da yakındaki başka insanların evlerine sığınmak zorunda kalıyorlar. Evet, burada binlerce örnekten yalnızca birine değinelim. Bu ifadeler Samih Ata Cudeh isimli 17 yaşındaki bir gençle ilgilidir. Genç şunları söylüyor. 30 Mart sabahı saat 2:30 civarlarında bir grup İsrail askeri evimize saldırdı. Askerlerin bir kısmı evin içine girdi. Bir kısmı da evin etrafını sarmışlardı. Askerler evdeki eşyaları, mobilyaları vurup kırdılar. Bizi yumruklarla, tekmelerle, silah dipçikleriyle sürekli dövüyorlardı. Daha sonra beni kardeşimle birlikte askeri araçla okula götürdüler. 2 gün boyunca okul bahçesinde örtüsüz, elleri ve gözleri kapalı olarak yağmur altında öylece tutulduk. Askerler bize bağırıp çağırıyorlar, tekme tokat atıyorlardı. 2 gün sonra Ofer askeri kampına götürüldük. Tam 3 gün 3 geceyi sorgu bürosunun yanında bahçede yağmurun altında ellerimiz gözlerimiz kapalı o şekilde geçirdik. Bu 3 gün boyunca bize yiyecek su dahi vermediler. 3 gün sonra da sorguya götürüldü. Sorgulayan askerler genel sorular soruyorlardı. Arkadaşlarım kimler? Ve beni görmeye kimler geliyor gibi. Sorgulama sırasında beni dövüp tehdit ettiler. Sorgulamanın ardından da diğer 60 mahkumla birlikte küçük bir çadıra yerleştirildik. Üstümüzü örtecek örtü dahi vermediler. Daha da kötüsü çadırın bazı yerlerindeki yırtıklardan dolayı yağmur suları içeriye giriyordu. 2 gün sonra beni kışlaya gönderdiler. Birkaç gün sonra nihayet bizi Kalanila kampına götürdüler. Nihayet orada özgür kalabildik. Otobüsten indiğimizde bizi yine dövdüler. Birkaç gün okulda tutuklu kaldık. Çok az yiyecek vardı. Mesela 4 mahkuma kendi aralarında paylaşmaları için 1 elma vermişlerdi. Ya da 10 mahkuma 1 kase yoğurt vermişlerdi. 2002 yılında Uluslararası Af Örgütü, ırkçı İsrail'in keyfi gözaltılarını ve Filistinli tutuklulara yönelik insanlık dışı, zalimce ve kötü muamelesini araştırdı. Ancak uluslararası kınamalara rağmen kitlesel tutuklamalar devam etti. Nisan 2003'te işgal rejimi ordusu Tul Kerem mülteci kampında yaşayan Filistinli oğlanları ve erkekleri tutuklayıp sınır dışı etmedeki acımasız ve insanlık dışı davranışlarından dolayı kapsamlı eleştirilere neden oldu. Yakalamalar, tutuklamalar Filistinliler arasında büyük bir korku ve dehşete neden olmuştu. Tutukluların 1948 ila 1967'deki Filistinli mültecilerle aynı kaderi paylaşacaklarından tedirginlerdi. Bu tutuklular bir daha evlerine dönemediler. Diğer bir konu ise insanların kamplarda ırksal bir temizliğin başlaması ihtimalinden korkmalarıydı. Evet, bu tutuklulardan biri 17 yaşındaki kamp sakini Somer Omer. Nisan 2003'teki toplantıda başından geçenleri şu şekilde anlatıyor. İsrail askerleri hoparlörlerden 15 ila 40 yaşları arasındaki erkeklere ve oğlan çocuklarına Birleşmiş Milletler Yardım Kuruluşu kız okulunun bahçesine giderek kendilerini tanıtmalarını ya da haklarında verilecek cezayı beklemelerini anons ediyordu. Bir süre sonra askerler evimize girdi. Bizi vurmakla tehdit ettiler. Bu yüzden talimat verildiği gibi hareket ettik. Kamptaki binlerce erkek ve oğlan çocuğuyla birlikte Birleşmiş Milletler Okulu'nun bahçesinde toplandık. Tul Kerem kampında yaklaşık 18 bin kişi yaşıyor. Dolayısıyla kaç erkek ve çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını siz daha iyi tahmin edebilirsiniz. Askerler bizi birkaç gruba ayırdılar. 15-20 yaşlarındakiler diğerlerinden ayrı bir köşede durmak zorunda kaldılar. Bizi başka bir odaya götürdüler. İsrail'i komutan bize İsrail için çalışmaya istekli olup olmadığımızı sordu. Eğer işbirliği yaparsak bize para ödeyeceğini söyledi. Komutanları gidince askerlerden biri bizi şehit resimlerini yırtıp üzerlerine tükürmeye zorladı. Silahlı oldukları için bunları yapmak mecburiyetindeydik. Aynı asker yere bir Kur'an fırlattı ve tutuklulardan birinin üzerine çıkmasını istedi. Ancak muhalefetini görünce silahını tutuklunun kafasına doğrulttu. Tam o sırada komutan odaya girdi ve asker bu işi bıraktı. Gözlerimizi kapattılar, ellerimizi arkadan kelepçelediler. Bizi büyük bir askeri kamyona bindirdiler. Kamyon durduğunda sabah saat 10 civarlarındaydı. Askerler bize Tul Kerem kampındaki evlerimize dönmediğimiz sürece gitmekte özgür olduğumuzu söylediler. Bana göre bu işkencenin en korkunç kısmı buydu. Nurul Şems kampının yakınındaydık. Kampçıların bize yardım edeceğini biliyordum. Ama ailemi bir daha göremeyeceğimden korkuyordum. Herkes İsraillerin Irak Savaşı'nı fırsat bilerek tüm Filistinlileri evlerinden çıkaracaklarını düşünüyordu. Ben de onların son hamlesinin ilk kurbanlarındandım. İlk kez 1948'de ve sonra 1967'de yapılan bir girişim. Ardından da bu kez 2003'te tekrarlanmıştı. Birkaç gün sonra sıkı yönetim kaldırıldığı ve evimize geri dönebileceğimizi söylediler. Evimiz dahil olmak üzere kampın pek çok yeri işgal edilmiş olmasına rağmen ben yine de yeniden eve dönebilmenin huzur ve sevincini yaşıyordum. Irkçı rejim ordusu 1999 yılından bu yana taş atmakla suçlanan Filistinli çocukları topluca tutuklamaya başladı. Onlar Filistinli çocuk gruplarını hedef alıyor. Onları muhtelif yerlerde tutukluyorlar. İnsan Haklarını Savunma Komitesi'nin Filistin Şubesi bu şekilde tutuklanan 12 ile 17 yaşları arasındaki binlerce çocuk vakasını bildirdi. Tutuklandıktan sonra bu çocukların herhangi bir suç işlemedikleri de ortaya çıkıyordu. Irkçı rejim bu tutukların dış dünyadan izole ediyor ve İsrail'in bu gözaltı merkezlerinde bunlara neler yaptığını da kimse kesinlikle bilemiyordu. Bu çocukların bu tutuk evlerinde hiçbir imkanları da bulunmuyordu. Burada Filistinli bir çocuk başından geçenleri şu şekilde anlatıyor. Elbette bu vaka İnsan Haklarını Savunma Komitesi'nin binlerce raporundan sadece biridir. Beytüllahim bölgesindeki Husan'dan 15 yaşındaki Mufid Hamare şunları söylüyor. Askerler beni dışarı çıkardı. Gözlerimi bir bezle kapattılar, ellerimi ve ayaklarımı da bağladılar. İsrail cipine kadar neredeyse 300 metre kadar yürüdük. Beni hoparlör başımın yanında olacak şekilde arabaya bindirdiler. Her birkaç dakikada bir yüksek sesle bir şeyler çalınıyordu. Bu sırada askerlerden biri kafama sert bir şekilde vurdu. Etzion gözaltı merkezine varıncaya kadar 20 dakika boyunca arabadaydım. Beni sadece incecik bir tişörtle yarım saat kadar soğuk altında beklettiler. Başka bir vakada Hebron bölgesinden Dura sakini 17 yaşındaki Tarık El Riba ile ilgili. Tarık El Riba şöyle söylüyor. İsrail askerleri ellerimizi arkamızdan bağladılar. Elbiselerimiz de gözlerimizi kapattılar. Ve bir saat kadar bizi yerde oturttular. Bir araba geldi ve bizi fevvar bölgesine götürdü. Yol boyunca bizi tekmeleyip ağır küfürler ve hakaretler ediyorlardı. Daha sonra da bizi Mecnun gözaltı merkezine götürdüler. Ve öğleden sonra tekrar yere oturmaya zorladılar. Daha sonra da başka bir araç geldi. Bu sefer bizi başka bir gözaltı merkezine götürdüler. Yol boyunca hareket etmemize veya konuşmamıza izin vermediler. Bizi aralıksız tekme tokat ve baskı ve işkence tabi tutmuşlardı. Bize daha fazla acı çektirmek için gözaltı merkezlerine daha geç varmak için çok yavaş gidiyorlardı. Evet, gözaltı alınan çocuklardan bir başkası da 13 yaşındaki S.K. adındaki bir başka Filistinli çocuktu. Eylül 1999'da El Celazon'daki evinde tutuklandı. S.K. yaklaşık 2 saat boyunca süren tutuklamanın hemen ardından askeri bir cipe götürüldü. Oradan da evinden sadece 2 kilometre uzaklıktaki Beyt El gözaltı merkezine götürüldü. Mesafenin uzun olması nedeniyle SK nerede olduğunu bilemiyordu. Askerlere nerede olduğunu sorduğunda onlar da sorularına yanıt vermiyorlardı. Vaka raporları gözaltı mekanından gözaltı merkezlerine intikal süresinin bilinçli olarak uzatıldığını gösteriyor. Bunun da iki sebebi bulunmaktadır. ya çocuğun onların gittiği yerleri öğrenmemeleri ve iz kaybettirme ya da çocuğa istismar ve işkence süresini artırmak ya da her ikisi. Çocuk katili rejim genellikle çocukların alıkonulduğu yer hakkında ailelerine bilgi vermiyor. Bu nedenle ailelerin çocuklarını bulmaları çok karmaşık ve zor bir işti. Filistinli çocukların nerede tutulduğunu bulmaktan insan hakları örgütleri sorumludur. Onlar Filistinli çocukları bulmanın bazen birkaç gün ya da daha fazla sürdüğünü bildirdiler. Daha acı olanı ise gözaltına alınan çocukların çoğunun 16 yaşın altında olması ve henüz kimlik kartlarının olmamasıdır. Bu yüzden bilgileri askeri dosyalara kaydedilmemiştir. Çocuklar kalıcı bir gözaltı merkezine yerleştirildiğinde rejim güçleri onların aileleriyle veya avukatlarıyla görüşmelerine yine engel oluyorlardı. Filistinli çocukların davalarını takip eden bir avukat, İsrail rejiminin kendisine ilk duruşma öncesinde temsil ettiği çocukların yalnızca %10'uyla görüşmesine izin verdiğini belirtiyor. İsrail askerleri tutuklu çocuklarla muamele konusunda tam bir özgürlüğe sahipti. Askerlerin eylemleri üzerinde kesinlikle bir denetleme yoktu. Bazı durumlarda Filistinli çocukların gözaltına alındıktan kısa bir sonra öldükleri görülüyordu. Murat Avaysa, 2002 yılında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden çocuklardan biriydi. Murat henüz 17 yaşındaydı. Aynı yılın Aralık ayında 18 yaşındaki bir başka Filistinli çocuğun cesedi tutuklanmasından birkaç dakika sonra Batı Şeria'da insanlar tarafından bulundu. İlk başta sınır polisi onu tutukladığını tamamen reddetti. Ancak soruşturma ve uluslararası insan hakları örgütlerinin baskılarının artması nedeniyle sınır polisinin 4 üyesi tutuklandı. Arkadaşlarından birinin Filistin güçleri tarafından öldürülmesinin intikamını almak için 18 yaşındaki Filistinli bir genci öldürmekten suçlu bulundular. Katiller Filistinli çocuğun baskı ve işkence altında öldüğünü kamera önünde itiraf ettiler. Soruşturmaların sürmesiyle birlikte cani rejim güçlerinin her türlü uygunsuz davranışı da ortaya çıktı. Filistinli çocuklara yönelik fiziksel ve psikolojik işkence dahil olmak üzere şiddetli muameleler, çocukların tutuklanması, İsrail gözaltı merkezlerine nakledilmesi sürecinin en temel özelliğidir. Tutuklamalar genellikle herhangi bir uyarı yapılmaksızın yapılıyor. Ani bir tutuklanmanın şoku, istikrarsızlık hissine, zaman ve mekan kaybına neden oluyor. Bir kişiyi evinde tutuklamak genellikle gece yarısı yapılıyor. Bu saldırılar Filistinli çocuk ve ailesinin uyku saatlerinde ve en savunmasız hallerinde gerçekleştiriliyor. Kendilerini güvende hissetmeleri gereken evleri, mahremiyetleri ihlal ediliyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? İsrail askerlerinden başka İsrailli yerleşimcilerin de herhangi bir mahkeme kararı olmadan keyfi bir şekilde Filistinlileri tutuklamasına müsaade ediliyor olmasıdır. Elbette tüm bunlar planlı ve bilinçli bir şekilde yapılıyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki Filistin'de güvensizlik, şiddet ve baskı had safhaya ulaşmış durumdadır. Fakat çoğu ülkeler bu cinayetler ve zulümler karşısında hala sessizliklerini sürdürüyorlar. Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcast'imizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerini rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Lütfen görüşlerinizi 0-98-99-37-94-24-18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız. Değerli dinleyiciler, programlarımızla ilgili sizlerin görüşleriniz bizim için çok önemlidir.
Bu yüzden radyo programlarımızda İran ile ilgili hangi konular dikkatinizi daha çok çekiyor?
Turizm,
kültür ve sanat,
edebiyat,
tarih,
politika,
ekonomi,
spor,
diğer lütfen belirtiniz.
Lütfen görüşlerinizi +0 98 99 37 94 24 18 numaralı WhatsApp hattımız üzerinden bizimle paylaşınız.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın son önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, mazbata töreninin İran milleti ve 14. dönemin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini düzenleyenlerin imza attığı anlamlı kitabın son yaprağı olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi tarafından İran'a yeni Cumhurbaşkanının mazbata töreninin düzenlenmesi dünya medyasında geniş şekilde yankı buldu. İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine 70'ten fazla ülke ve 600 yerli ve yabancı gazeteci katılacak. İran'ın petrol dışı ihracatında artış kaydedildi. İran Dünya Fizik Olimpiyatlarında 4. oldu. Siyonist rejimin Güney Lübnan'a hava saldırıları sürüyor. Suriye, İsrail Savaşı'nın kapsamını genişletmek için Mecdel Şems'ine saldırdığını bildirdi. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsle.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız +0 98 21 22 01 36 82, ayrıca +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane Apnader Shagoto Janacchi.
শ্রোতা ভাই বোনেরা, এবার পরিবেশিত হচ্ছে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত ও তর্জমা। সূরা নিসার 75 ও 76 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করছেন কারি আলী পারহেজগার।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ